Markos 4. bölüme geldik. Bu bölümde Markos bazı benzetmeleri ve İsa'nın şaşırtıcı bir mucizesini, fırtınayı tek bir sözle dindirdiği olayı ele almaktadır. İsa'nın ilk benzetmesi ekinci ile tohum benzetmesidir. Daha sonra göreceğimiz gibi İsa Mesih önce benzetmeyi anlatır ve daha sonra benzetmenin açıklamasını yapar. Bunun ardından İsa başka benzetmeler de anlatır. İsa Mesih'in öğretişi sadece sözlerle değildi. Yaptığı işlerle öğretişini destekliyordu. Bu nedenle de daha sonra öğrencileri İsa hakkında gördüklerimiz ve duyduklarımız diye tanıklık ettiler. İsa'nın 12 öğrencisi İsa ile bulundukları süre içinde hem İsa'nın konuştuklarına hem de yaptıklarına tanık olmuşlardır. 70 öğrencisine verdiği yetkiyle onlar da şaşırtıcı işler yaptı. Buna sevinen öğrencilerine İsa şöyle dedi: "Gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Yapılan işleri görmekte büyük önem vardı." Markos'un yazdıkları hakkında genel bilgi verirken İsa'nın yaptığı işlere ağırlık verdiğini açıklamıştım. Bu bölümde bir mucize kaydedildi. Daha çok benzetmelere yer ayrılmıştır ama ilginç bir şekilde benzetmelerde bile hareketlilik görülebilir. Markos ilk benzetmeyi ele alırken şöyle yazar: İsa göl kıyısında halka yine ders vermeye başladı. Çevresinde öyle büyük bir kalabalık toplandı ki kendisi göldeki bir kayaya binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında karada duruyordu diyor Markos 4. bölümün 1. ayeti. Paralel olarak Matta'nın yazdıklarına bakarsak İsa'nın neden kayığa binme zorunda kaldığını göreceğiz. Matta, yoğun topluluklar onun çevresini sardı. Bu durum onun bir tekneye binip oturmasını gerektirdi diyor. İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Onu görmek, sözlerini dinlemek isteyenler yalnız Yahudiler değildi. Her ulustan, her ırktan insanlardı. İsa'nın yaydığı müjde, iyi haber evrenseldi. Dil, ırk ayrımı yapmıyordu. Matta'nın bu olaylar hakkında yazdıkları ilginç bir nokta dikkatimizi çeker. Matta şöyle yazdı: "Aynı gün İsa evden çıkıp deniz kıyısında oturdu." Evet, aynı gün İsa evden çıkıyor ve deniz kıyısında oturuyor. Simgesel bir hareket olarak görülebilir bu. Kutsal yazılarda, değerli dostum, ev Yahudi ulusunu temsil eder. Deniz ise Yahudi olmayan ulusları. İsa dünyaya gelmeden önce Tanrı sözü Yahudilere emanet edilmişti. Yine de İsa'ya karşı en yoğun tepki, saldırı Yahudilerden geliyordu. Bir açıdan İsa'nın evden çıkıp deniz kıyısında oturması, kendi halkından dönüp diğer uluslara müjdeyi götürmesini simgeleyebilir. İsa'nın anlatacağı benzetmeleri yakından incelerken bu düşünceyi aklımızda tutalım. Benzetmeler sadece Yahudi ulusunu değil, tüm dünyadaki insanları ilgilendirmektedir. Müjdenin ve müjdeyle ilgili bu benzetmelerin evrensellik ışığında görülmesi önemlidir. Zaman açısından belirtmeliyim ki bu bölümdeki olaylar İsa'nın hizmet döneminin doruğunda yer almıştır. Yoğun bir meşguliyet içindedir. Her yönden ona karşı baskı yapılmaktadır. Aynı zamanda İsa çok çok yorgundur. Aslında o kadar yorgundur ki daha sonra göreceğimiz gibi kayıkta korkunç bir fırtınanın ortasında uykuya dalar. Neden uykuya daldığını karmaşık şekilde yorumlamaya gerek yoktur. İsa çok ama çok yorgundu, bitkin bir durumdaydı. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyler öğretiyordu diyor Markos 4. bölümün 2. ayeti. İsa'nın öğretiş tarzı Yahudi din önderlerinin öğretişinden çok çok farklıydı. İsa benzetmeler kullanarak Tanrı gerçeğini canlı şekilde öğretiyordu. Mesih İsa'nın dünyaya gelişinden yüzlerce yıl önce peygamberler İsa'nın benzetmelerle konuşacağını bildirmişlerdi. Matta da şöyle diyor: İsa bunların tümünü simgesel öyküler, yani benzetmeler kullanarak topluluğa anlattı. Simgesel öykü kullanmadan onlara bir şey anlatmadı. Bu peygamber aracılığıyla konuşulan şu söz yerine gelsin diye oldu: ağzımı simgeler kullanarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan bu yana kapalı kalmış gerçekleri konuşacağım. Bu olayların kavşağında İsa yeryüzündeki 3 yıllık hizmetine başlayalı yaklaşık 1,5 yıl olmuştur. Evet, daha önce de mecazi dille bazı gerçeklere değinmiştim. Örneğin kuyu başındaki Samiryeli kadına sonsuz yaşamı anlatırken kuyudaki suyu örnek olarak kullanmıştım. Öğrencileri çağırırken ağlarla balık avlamayı örnek olarak kullanıp onları insan avcısı yapacağını söyledi. Tanrı'nın egemenliğine getirilecek canlardan söz ederken hasat simgesini kullanarak beyaz tarlalardan söz etti. Bundan başka tuz, ışık, kaya ve kum gibi örnekler kullanıp imanlı yaşamı tasvir etti. Bunları dağ başında verdiği vaazda kullandı. Markos 1. bölümde ise Tanrı'nın hükümranlığı yaklaştı diye ilan ediyordu. İsa bu hükümranlığın niteliklerini, evet uyruklarını, özelliklerini ve gerçek uyruklar ile sahte uyruklar arasında nasıl ayrım yapılması gerektiğini önce kısmen dağ başındaki vaazında 12 elçiyi seçmeden önce açıkladı. Ama aynı zamanda bu gerçeklerin açıklanışını öğrencilerinin önünde anlattığı benzetmelerle tamamladı. Dağ başında kullandığı simgeler benzetme niteliğinde değildi. Şimdi benzetmeler kullanarak açıklamasını tamamlıyor. İsa öğretirken şunu dinleyin dedi: ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağı az olan kayalık yere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendiler. Ne var ki güneş doğunca kavruldular ve kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi de dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Bu filizler de ürün veremedi. Markos 4:3-7 ayetler arası. İsa'nın anlattığı benzetmelerin sayısı tam olarak bilinmiyor. Bazıları 30 benzetmenin İncil yazarları tarafından kaleme alındığını ileri sürerler. Benzetmeler arasında 8 benzetme var. Bu benzetmelerin ilki ekinci ve tohum benzetmesi, ayrımlı sınıflardan insanların yaşamlarındaki bazı durumların ışığında Tanrı sözüne karşı nasıl tepki göstereceklerini açıklar. İkinci ve tohum benzetmesinde Mesih'in müjdesini kabul etmek istemeyen kişileri temsil eden 3 ayrı topraktan söz edilir. Bunlar basitçe Tanrı sözünü kabul etmeyenlerdir. İlk aşamada yol kenarına düşen tohum vardır ki toprak, yani yürek sert olduğundan toprağa gömülmüyor ve şeytanı temsil eden kuşlar tohumu Tanrı sözünü dinleyicinin anlayış alanından kapıp gidiyor. Burada çok ilginç ruhsal bir gerçek dile getirilmektedir. Şeytan insanın Tanrı sözüne inanmasını, onu kabul etmesini istemez. Ancak kendimizi çaresiz hissetmeyelim. İnsan yüreği her zaman aynı sert durumunda kalmaya mahkum değildir. Bazı durumlarda en sert yürek bile yumuşar. İkinci insan özelliği kayalık toprak niteliğinde betimlenir. Kayalık toprak denildiği zaman aslında toprağın derin olmadığı, hemen toprağın birkaç santimetre altında kayaların bulunduğu anlaşılmalıdır. Tohum toprağa düşer. Şeytan onu kapamaz çünkü toprağın altına gömüldü. Sorun kuşlar değil de toprağın derin olmamasıdır. Derin olmayan toprakta filizlenen tohumun bitki şeklinde gelişmesini sağlayacak su barınamaz. Sadece Tanrı sözünü kabul etmek yetmiyor. Tanrı sözünün yürekte gelişip büyümesi için derinlere kök salması, yaşam suyunu çekmesi gerekir. Ters durumda kuruyup yok olmaya mahkumdur. Ne yazık ki bazı insanlar her ilişkide yüzeysel kalmaktalar. Yaşamın derin ve önemli sorunlarını hafife almakla bu yaşamın tadını çıkaracaklarını umarlar. Günah ve sonsuz yaşam, sonsuz ölüm konusuna değinmek istemezler. Ne kadar aldanıyor böyleleri. İnsan yüreğine girip ona sonsuz yaşamı sağlayacak olan Tanrı sözünü besleyecek derinliği sağlayamıyorlar. Ben her zaman şu dört ayağı önemli vurgularım. Tanrı sözünü okuyacağız. Tanrı sözünü okuyup anlayacağız. Mantığımızla, aklımızla anlayacağız. Bu birinci aşamadır. İkinci aşama, o sözü yüreğimize, yüreğimizin derinine alacağız. Yani aklımızdan, mantığımızdan anladığımız şeyleri yüreğimize indireceğiz, indirmemiz gerekir. Üçüncü aşamada yüreğimize aldığımızı kendi hayatımızda yaşayacağız. Ve bundan sonra dördüncü aşama geliyor, bu iyi haberi başkalarına vereceğiz. Akıl, yürek, hayat ve müjdeyi duyurmak. Üçüncü insan özelliği ise dikenli toprakla betimlenir. Dikkat ederseniz tohum ekildiğinde toprakta diken yoktu. Ama toprakta diken tohumu vardı. Dikenler Tanrı sözüyle birlikte büyür ve filizleri boğar. Sorun toprağın içinde bulunan diken tohumlarıdır. Bazen buna tanık oluyorum. Bir kişinin hayatına bakıldığı zaman dikensiz, düz bir tarla gibidir. Zaman gelir o kişi Tanrı sözünü duyar. Nedense sözü duymasıyla birlikte hayatında bir sürü sorunlar ortaya çıkar. Tanrı sözüne fırsat kalmaz. O söz boğulup gider ama iyi toprakta vardır. Kimi ise iyi toprağa düştü, büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30 kat, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi diyor Markos 4. bölümün 8. ayeti. Burada iyi topraktan Tanrı sözünü kabul etmeye hazır yürekten söz ediliyor. Ama iyi toprağın bile çeşitleri vardır. Tanrı'ya iman edip kurtulanlar arasında ayrımlı oranda ürün verenler, imanlı yaşamda çeşitli düzeyde yaşayanlar vardır. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verir. Ancak unutmamalıyız ki ürün, imanlının kendi gücüyle ve çabalarıyla değil, yüreğine kabul ettiği Tanrı sözünün etkisiyledir. Ürün konusunda İsa Mesih, ben gerçek asmayım dedi ve şöyle devam etti. Bende kalın, ben de sizde. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden ürün veremediği gibi, siz de bende kalmazsanız ürün veremezsiniz. Yuhanna 15, 1 ve 4. ayetler. İsa kendisine iman edenlerin yaşamlarında ürün, bol ürün, bol bol ürün görmek ister. Tanrı bizim yaşamımızda ürün olduğu zaman yüceltilir. İsa Mesih onlardan ürün, çok ürün, daha çok ürün istediğini söyleyerek devam etti sözlerine. Bununla kendisine ait olanların ürün vermede üç ayrımlı seviyenin olduğunu belirtti. Yani bu benzetmede üç seviye, üç düzey vardır. Öyleyse bu ürün nasıl oluşacaktır? Neden bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verir? Bu soruların cevabı kendisini asma diye betimleyen İsa'nın şahsındadır. Evet, İsa Mesih'in şahsında. İsa diyor ki, ürün vermek için bende kalmalısınız. Biz onda kalınca, yani İsa Mesih'te kalınca, o da bizde kalır. ise Tanrı'nın sonsuz sözüdür. Sonsuz söz bizim yaşamımızda kaldıkça ürün vereceğiz. Ama sadece bu yetmiyor, aynı zamanda biz Mesih'te kalmalıyız. Mesih'e iman edenin yaşamı artık kendisine ait değildir. O yaşam Mesih İsa'da saklıdır. Yani imanlının yaşamına bakıldığı zaman orada Mesih'in yaşamı görülmelidir. Açıkçası imanlının hareketleri, sözleri ve düşünceleri Mesih'in yaşamına, Mesih'in kurallarına uygun, o yaşamı yansıtır şekilde olmalıdır, sergilenmelidir. İsa bende kalan ve benim de kendisinde kaldığım kişi bol ürün verir dedi Yuhanna 15. bölüm 5. ayette. Sadece İncil'i okumak, okuduğumuz sözleri onaylamak, onları iyi görmek, okuduklarımızla duygulanmak yetmez. Tabii ki okuyacağız, hem de çok okumamız gerekir. Mesih imanlısı Tanrı'nın sözüyle her gün beslenmesi gerekir. Ama dediğim gibi bu sözleri sadece okumak ve okuduklarımızı onaylamak, ne kadar güzel sözler demek yetmiyor. Tanrı sözünü yüreğimize alıp o sözü kendi yaşamımızda uygulamalıyız. İşte o zaman Mesih bizde, bizde onda kalır ve ürün veririz. Yalnız 30 kat, 60 kat değil, 100 kat ürün. İsa'nın anlattığı benzetmede iyi toprak Mesih'e iman eden kişiyi temsil eder. Sen değerli dostum iyi toprak mısın? İyi toprak isen yaşamında ne kadar ürün vermektesin? Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. Markus 4 ayet 9. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az gelir diyoruz değil mi? Yani bazı durumlar ince anlayış, hassas anlayış gerektirir. İsa'nın benzetmeleri yalnız ince anlayışı değil, ruhsal anlayışı da gerektirir. İsa benzetmesini anlattıktan sonra dinleyicilerini uyarıyor. Bir an dur, söylediğim sözleri dinle ve kendine sor. Bu sözler bana ne diyor? Benzetmenin açıklaması olmadan doğal insanın onu anlaması güçtür. Ruhsal gerçekler ruhsal şekilde algılanır. Benzetmenin anlatılmasından sonra gelişen durum zaten bunu destekliyor. 12'lerle diğer izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Markus 4, 10-12 ayetler arası. Bazıları İsa'nın anlattığı benzetmeyi anlamadılar. 12 öğrenci ruhsal anlayışa sahipti. Onların anlaması gerekiyordu. Bakıp da görmesinler, duyup da anlamasınlar, dönüp de bağışlanmasınlar sözü İsa'nın gününden yaklaşık 750 yıl önce Yeşaya peygamber tarafından kutsal ruhun verdiği esinle dile getirilmişti. Peygamberlik sözü Yeşaya'ya belli bir durumda, belli bir amaç için ve belli bir zaman süresini kapsamak için verilmişti. Çünkü Rabbim bu sözü Yeşaya peygambere gelince Yeşaya sordu. Ne vakte kadar ya Rab? Tanrı ise ilerideki zamanı belirtti. İsa yeryüzüne gelince yeni bir çağ başlıyordu. Ne demişti? Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. İnsanlara yeni bir çağ ve yeni bir anlayış geliyordu. Yeni düzene ait olanlar bu anlayışa sahip olacaklardı. Öğrencilerin bu anlayışa sahip olmaları gerekiyordu. Yahudi din önderlerine gelince onların yürekleri sertleşmişti. İsa'nın mucizeleriyle alay ediyorlar. Onun içindeki gücün şeytana ait olduğunu söylüyorlar, öğretişini reddediyorlardı. Mucizeleri görüyorlar ama yapılan şaşırtıcı işlerin sergilediği ruhsal gerçekleri göremiyorlardı. Ona düşman kesilen, onu reddeden Yahudiler arasında daha sonra iman edenler olmuştur. Şu noktayı vurgulamalıyım ki İsa benzetmelerle Tanrı gerçeğini anlatmaya başlayınca insanların kurtarılmasına engel olmuyordu. Hayır, tersine kurtulması mümkün olanlara yeni fırsatlar veriyor. Ama aynı zamanda kurtulmak istemeyenler için kapılar kapanmaya başlıyordu. Tanrı'yı gerçekten sevenler için ruhsal anlayış kapıları açıktır. Paulus'un Korintos'taki imanlılara yazdığı gibi, Tanrı'nın kendisini sevenlere hazırladıklarını ne göz gördü, ne kulak duydu, ne de yürek kavradı. Ama Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Ruhsal konularda kendi anlayış yeteneğimize dayanamayız. Ruhsal gerçekler doğal gözlerle görülemez, kulaklarımızla duyulamaz ve doğal anlayışımızla algılanamaz. Tanrı'nın kutsal ruhunun açıklamasına ihtiyacımız vardır. Paulus aynı mektubunda devam edip şöyle diyor. Konuştuğumuz konular insansal bilgelik düzeyinde öğretilir türden değildir. Tam tersine ruhun düzeyinde öğretilir türdendir. Cansal insan Tanrı ruhuna özgü konuları ağırlayamaz. Çünkü bunlar ona akılsızlık gibi gelir. Onları bilmesi de olanaksızdır çünkü bu konular ruhsal kapsamda kavranır. Bu durum bugün de değişmemiştir. İnsanların ruhsal gerçekleri anlayabilmeleri için her türlü hünere başvurabiliriz ama sonunda ruhsal anlayış iki ilkeye dayanır. Önce dinleyici ruhsal gerçekleri yürekten anlamaya özlem duymalıdır. Aynı zamanda Tanrı'nın kutsal ruhundan açıklama gerekir. Bir kişinin yüreği gerçeklere açık durumdaysa Tanrı'nın ruhu onun yüreğine o gerçekleri yerleştirecektir. Birçokları soruyor, neden bazılarına ruhsal anlayış veriliyor ve kurtuluşa sahip oluyorlar? Bazıları ise anlayışsızlıkları içerisinde yok oluyorlar. Aslına bakılacak olursak doğal insan günahlarına İsa Mesih'te bağış bulmadan önce yargı altındadır. Yok olmaya mahkumdur. Her birimiz dünyaya gözlerimizi açar açmaz o acımasız günahın pençesindeyiz ve yargı altına girmiş durumdayız. Kaybolmuşluğumuzdan kurtulabilmek için İsa Mesih'i kurtarıcımız ve Rabbimiz olarak kabul etmeliyiz. Kabul etmezsek İsa'nın benzetmesini anlamayan ve dışarıda olan kişiler gibi günahlarımız içerisinde kalacağız. Son hesapta mezar ötesinde size ne olacağı yine sizin Tanrı sözüne karşı göstereceğiniz tepkiye bağlıdır. Tanrı sözünü duyduğunuzda göstereceğiniz tepki önemlidir. Tanrı sözü Mesih İsa'yı kurtarıcınız olarak gösteriyor. Tanrı'ya inanıp onun gönderdiği Mesih'e iman etmenizi istiyor. Eğer bunu istemiyorsak, reddediyorsak kendi kendimizi ruhsal körlüğe itiyoruz. Ruhsal cehalette kalıyoruz. Dünyada binlerce din tarikat var. Her bir tarikat din gerçek yolu gösterdiğini ileri sürer. Din kurucusuna göre Tanrı'ya giden yolu göstermeye çalışır. İsa Mesih ise yol benimdir. Örnek vermek gerekiyorsa İstanbul'dan Ankara'ya giden trenden söz edeyim. İstasyona gidip biletini alırsın. Tren filanca gün filan saatte hareket edecek. Biletin üzerinde belirtilen günde ve saatte istasyona gidersin ve trene binersin. Neden trene bindin? Çünkü o trenin Ankara'ya gideceğine inanıyorsun. Neden inanıyorsun? Çünkü o tren yolculuğu birçoklarınca denenmiş ve güvenirliği saptanmıştır. Kocaman Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet demir yolları seni İstanbul'dan Ankara'ya götüreceğine söz veriyor. Buna benzer biçimde ama daha üstün bir güvenceyle Tanrı'nın kendisi, onun sözüne güvenirsen, kurtarıcı Mesih'ine iman edersen seni cennete götüreceğine söz veriyor. Aynı zamanda onun sözüne güvenip cennete gidecekleri güvencesini alan milyonlarca insan vardır. Güvendikleri olur olmaz birinin sözü değildir, Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözü yüreklere düşen tohum gibidir. Senin yüreğin nasıl bir toprağa benziyor? Yol kenarına mı, kayalık ya da dikenli toprağa mı? Yoksa iyi toprağa mı?